Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk Saati TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Kadriye Şenel, Recep Özlem sesimizi sizlerle buluşturuyor ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Yurtdışı hizmet borçlanmasından bahsedeceğiz. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Hem yurt dışında yaşayan hem de yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konuların başında yer alan özel bir konuyu konuşacağız. Yurt dışı hizmet borçlanması. Konuklarımızla bizlerle birlikteler. Avukat İlke Çakar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Avukat Süleyman Çetin, siz de hoş geldiniz Sayın Çetin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bizler bu hafta 3201 sayılı yasa ve yurt dışı hizmet borçlanmasından bahsedeceğiz. Konuyla ilgili ilk değerlendirmeyi sizden almak isteriz.
Evet, özellikle bizi yurt dışında dinleyen vatandaşlarımızın en çok ilgi çektiği ya konularımızdan bir tanesi. Özellikle de çalışma hayatına ilişkin olup sosyal güvenlik hukukuna ilişkin olan bir takım sorunları, sıkıntıları var. Bulundukları ülkelerdeki çalışma sürelerinin işte Türkiye'ye kesin dönüş yapmaları durumunda Türkiye'deki borçlanmalar ya da Türkiye'deki yapmış oldukları çalışmaların yurt dışındaki ülkelerde sosyal güvenlik sistemleriyle uyuşmasının yapılması gibi, işte 18 yaş altındaki çalışmalar ya da ev hanımı olarak yapılan çalışmalar, malullükle ilgili ortaya çıkan sorunlar. Bugün bu sorunların hemen hemen tamamına cevap vermeye çalışacağız program süremiz içerisinde, yetiştiği ölçüde. Eğer yetişmezse yine bir başka programda bu alanda gerçekten uzman arkadaşımız, sevgili meslektaşım, arkadaşım İlke, Avukat İlke ile beraber eğer aynı zamanda canlı yayında soruları olacak olursa, zaten özellikle bize ulaşabilecekleri numaraları da tekrar ettik. Yine yayın içinde de tekrar ederiz. Sorularını bekliyoruz dinleyicilerimizin de. Evet sevgili İlke, özellikle bu konuda gerçekten bilgilenmeye ihtiyaçları var vatandaşlarımızın. İstersen bu 3201 sayılı yasayla birlikte neler getiriyor, neler götürüyor, ne oluyor, bir tanımlaması ne? Bu yurt dışı borçlanması dediğimiz sistem nasıl işliyor? İstersen ABC'sinden başlayarak böyle bir bizi bilgilendirirsen mutlu oluruz. Evet, seni dinliyoruz.
3201 sayılı yasa çok eski bir düzenleme. İşçilerimizin Almanya'ya gitmesinden itibaren doğan bir ihtiyaçtan dolayı yapılmış bir düzenleme ve pek çok değişiklik geçirdi bugüne kadar. 3201 sayılı yasa kapsamında hem 2008'den önce yapılan borçlanmalar hem 2008 değişikliğinden sonra yapılan borçlanmalar olarak iki çeşit borçlanmamız var. 2008'den öncekiler dolar borçlanması, çok farklı şartlara tabi. 2008'den sonrakiler ise TL bazında yapılan borçlanma. Onlar da ciddi değişikliklerle birlikte, köklü değişikliklerle birlikte bugüne kadar gelmiş durumda. Bu çok sorulan sorular arasında şu var: bizim yasal hakkımız mı? Yurt dışındaki devletler, işte Almanya, Fransa, Amerika gibi devletler bu konuyu yasal sayıyor mu? Biz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla böyle bir işe kalkışabilir miyiz? En büyük endişeler arasında, evet, 3201 sayılı yasa Türkiye'nin çıkarttığı bir yasa. Ancak birçok ülkeyle yapılan uluslararası anlaşmalarla da desteklenmiş durumda. Yani örneğin Fransa, Almanya, Avusturya arasında çok ciddi, birkaç kez değişiklik görmüş uluslararası anlaşmalar var.
Evet.
Ama Amerika, Kanada, Avustralya gibi Anglo-Sakson ülkeleriyle hiçbir anlaşmamız yok. Bunlar da 3201 sayılı yasa kapsamında maddelenerek hukuki bir düzenlemeye kavuşmuş durumda.
Sevgili ki acaba bu anlaşmalar deyince ikili anlaşmaları mı anlamalıyız, evet, dinleyicilerimizin?
Evet, tam, uluslararası, evet, ikili anlaşmalar.
İkili anlaşmalar ve karşılıklılık esası dediğimiz ya da mütekabiliyet esası dediğimiz bizim bu sistem doğrultusunda özellikle imzalamış bulunduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı borçlanma işlemleri karşılıklı her iki ülkenin ilgili kurullarının, ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarının karşılıklı işte bilgi, evrak alışverişiyle sağlanabiliyor. Peki bu acaba nedir? Hangi tür çalışmalar bu borçlanma içine girebiliyor da neler yapıyor? Hangi çalışmalardır? Nedir? Bir genel kapsamını, evet, çizebilir misin?
Şimdi 3201 sayılı yasada diyor ki 18 yaşından sonra Türk vatandaşı olarak erkekler çalışılan süreleri, borçta göçen sürelerinin bir yılını, işsizlik sürelerinin birer yılını para ödeyerek borçlanabilirler. Kadınlar ise yasal olarak yurt dışında geçirilen ikametgah sürelerinin tamamını borçlanabilirler. Yani kadınlar ve erkekler
i̇ster
arasında
çalışsın,
biraz...
İster çalışmasın o zaman.
Evet, fark var. Kadınlar çalışılan süreleri borçlanabilecekleri gibi borçta geçen 18 yaşından sonra borçta geçen bütün sürelerini, ev hanımlığı süreleri diyoruz biz bunu, borçlanabiliyorlar. Burada borçlanmak ve hizmet birleştirmesi karıştırılıyor.
Evet, borçlandığımız çok, zaman, çok, evet, karıştırılan bir husus. Evet. İstersen hani borçlanmayla hizmet sürelerinin birleştirilmesini de bir açıklayabilirsek, evet, kısaca.
Hizmet birleştirmesi genellikle Almanya'da emekliye hak kazanmadan 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi sürelerde çalışıp da Türkiye'ye kesin dönüş yapmış vatandaşlarımızın başvurduğu bir yasal hak. Burada hizmetiniz olduğu gibi primlerinizle birlikte Türkiye'ye geliyor. Almanya'da herhangi bir hakkınız kalmıyor. 10 yıl çalıştıysanız Türkiye'de 10 yıl çalışmış sayılıyorsunuz ve hiçbir para ödemiyorsunuz. Borçlanmada ise günlük şu anda 22 TL civarında. Erkekler ve kadınlar işte yasal sürelerini, borçlanabilecekleri sürelerini günlük 22 lira yatırarak borçlanıyorlar. Yani satın alıyorlar. Burada Almanya'daki haklarınız olduğu gibi sizin oluyor. Emekli haklarınız, işte oradaki prim alacaklarınız falan hepsi duruyor. Siz burada yeniden ikinci bir emeklilik satın almış oluyorsunuz. İkinci bir hizmet satın almış oluyorsunuz.
Bu 22 liralık belirlenen ödentiyi nereye yapıyorlar, hangi kuruma yapıyorlar ya da nasıl gerçekleştiriyorlar, evet, ödemeleri?
Şimdi başvurular Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Bu da hangi Sosyal Güvenlik Kurulu'na? Doğum yeriniz neresiyse, nüfus kaydınızın olduğu yer neresiyse oraya yapılıyor. Oradaki Sosyal Güvenlik Merkezi borçlanma işleminizi yapıyor. Yurt dışından da bunu konsolosluklar aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Bir Türk konsolosluğuna çalışma ateşeliğine gittiğiniz zaman belgenizi oraya teslim ediyorsunuz. Onlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ulaştırıyorlar.
Evet, yani eğer sosyal güvenlik anlaşmaları varsa karşılıklı bulundukları ülkedeki sosyal güvenlik kuruluşuna veya yoksa bulunduğumuz yani bizim ateşeliklerimiz, çalışma ateşeliklerimiz, konsolosluklarımızın, evet, bulunduğu ülkeler veya eğer Türkiye'deyseler, direkt Türkiye'deki sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya doğrudan doğruya Ankara'da varsa, değil mi, sosyal güvenikle ilgili genel müdürlük veya bakanlığa mı başvuracaklar?
Ne Ankara'da diyeyim? Sıhhiye Sosyal Güvenlik İl Merkezi
merkezine
görevli. Diğer illerde, büyük illerle de, illerde de her sosyal güvenlik merkezi görevli değil. Birkaç tane görevli olan var. Bunları internetten araştırıp bakabilirler. Neresi görevli diye gittikleri illere göre.
Peki bu acaba özellikle yaş sınırıyla ilgili, biraz önce bir 18 yaştan bahsettin. 18 yaş öncesi çalışmalar acaba bu sistem içerisinde borçlanılabiliyor mu ya da illa 18 yaş ve sonrası yapılan çalışmalar mı olacak? Çünkü biliyorsun bazen işte stajyer ya da onun altında çalışmasına izin verilen, 18 yaş altındaki kişilerin çalışmasına izin verilen alanlarda çalışanların da 18 yaş altındaki bu hizmetleri bir borçlanma kapsamına dahil edilebiliyor mu acaba? Bu konuda bize bir açıklama yapabilir misin?
Kanunen dahil edemiyoruz çünkü yasa çok evet. açık. 18 yaş ve sonrası diyor ve şu konuda da yasa çok açık. Türk vatandaşlığı süreleri diyor. Yani birincisi 18 yaşından sonraki süreler ve Türk vatandaşlığında geçen süreler olarak düşünmeniz lazım. Mavi kart alan vatandaşlarımız var. Vatandaşlıktan izinle çıkanlar, mavi kart kütüğüne kayıtlı olanlar. Bunlar daha önceden borçlanma talebi de yapamıyorlardı. Şimdi borçlanma talebi yapıp emekli olabiliyorlar yeni yasal düzenlemeyle. Ancak sadece ve sadece Türk vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bu da karıştırılan bir konu. Ben işte mavi kartım var. Mavi kart sürelerimi yani vatandaşlıktan çıktıktan sonra mavi kart kütüğüne kayıtlı oldum. Mavi kart aldığım süreleri de borçlanabilir miyim? Hayır, bu sürelerinizi hiçbir şekilde şu anda borçlanamazsınız. Bunlarla ilgili açılan mahkemeler de yasal düzenlemeden sonra hepsi reddoluyor. Mavi kart sürelerinizi borçlanamazsınız. Türk vatandaşlığınızdan çıktıktan sonra o dönemlerle ilgili hakkınız sona eriyor. Yalnız çifte vatandaşlık hakları olanlar var. Zaten onlar mavi kart kütüğünde değiller. Mavi kartları yok. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen normal vatandaşlık kartları var. O nedenle onlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Ama sizin çifte vatandaşlığınız yoksa ve vatandaşlıktan izinle çıkmışsanız önceki sürelere ait borçlanma talepleriniz kabul ediliyor. Ancak mavi kart sürelerinizi borçlanamıyorsunuz.
Peki herhangi bir şekilde örneğin askerlik davetine icabet etmeyenler, bu sebeple vatandaşlıktan çıkarılanlar ya da farklı sebeplerle Türk evet. vatandaşlığından çıkarılanlar var. Acaba bu Türk vatandaşlığından çıkarılanların emekli aylığı talepleri ya da koşullarını yerine getirmişlerse yerine getirilebiliyor mu? Yoksa Türk vatandaşlığı olmadıkları için böyle bir hakları olmuyor mu?
Şimdi kanunda zaten çok açık belirtmiş. Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar diye düzenleme geldi.
Sadece
izinle çıkanlar. Evet. Yani eğer siz atılmışsanız ya da herhangi bir şekilde başka sebeplerle vatandaşlıktan çıkmışsanız o zaman başvuru hakkınız da olmuyor. Borçlanma talebi yapamıyorsunuz. Yani çünkü nüfus müdürlüklerinden alınan belgelerde de SGK direkt zaten sistemi de görüyor. Orada eğer vatandaşlıktan atıldığınız ibaresini görürlerse borçlanma işleminizi yapmıyorlar. İzinle çıkmanız gerekiyor.
Demek ki sadece vatandaşlıktan izin yöntemiyle çıkanların borçlanma işlemleri kabul edilebiliyor ve bu doğrultuda eğer şartlarını gerçekleştirmişlerse emekli aylığına hak kazanabiliyorlar. Ancak vatandaşlıktan çıkanlar veya çıkarılanlar yasa gereği bu borçlanma imkanlarından mahrum kalıyorlar. Zaten mavi kartlarla ilgili kısmı açıklamıştın.
Evet.
Onunla ilgili eğer dinleyicilerimiz, çünkü mavi kartlı olan çok dinleyicimiz var. Çünkü başka konularda başka konuklarımıza mavi kartlı vatandaşlarımızın da çok yoğun soruları olmuştu. Eğer yine çalışma konularıyla ilgili ve sosyal güvenlik hukukuyla ilgili sormak istedikleri husus olursa hazır uzmanı buradayken avukat İlke'ye sorarlar.
Ulaştırsınlar bizlere.
Evet.
O zaman ben de yeri gelmişken hemen telefon numaralarını hatırlatayım dinleyicilerimiz için. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanmak için aranan yasal koşulları ele alıyoruz ve ortaya çıkardığı hukuki sonuçlardan bahsediyoruz. Sorularınız varsa da lütfen bize ulaşın diyelim ve şimdi kaldığımız yerden devam edelim Süleyman Bey.
Evet.
Türk vatandaşlığından çıkanları ele aldık. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim sizinle İlke Hanım. Yurt dışı hizmet borçlanması yapan kişiler hangi şartlarda Türkiye'de emekli olabilirler? Emekli olduktan sonra yurt dışında veya Türkiye'de çalışabilirler mi?
Çok gelen sorular arasında bunlar var. Yurt dışında genellikle emeklilik yaşları 65 ve üzeri. Aynı şartlarla mı Türkiye'de emekli olacağız diye çok soru geliyor. Türkiye'de bir kademeli geçiş yasamız var. Ve kişinin ne zaman emekli olacağı ne zaman çalışmaya başladığıyla ilgili. Buna göre bir düzenlememiz var. Diyelim ki siz 18 yaşını bitirdiniz. 18 yaşınızı işte 75 yılında bitirdiniz. İşe başladınız. Ne zaman emekli olursunuz? 40'lı yaşlarınızda. Ama işe 90'lı yıllarda başladınız. 18 yaşınızı o zaman ikmal ettiniz. O zaman sizin emeklilik yaşınız, bunları hep genel olarak konuşuyorum, 55'li, bazılarında 60'lı yaşlara ulaşacaktır. 2000'den sonra 18 yaşını ikmal edip çalışmaya başlayanlar, bu kişiler de artık Almanya'daki gibi 58 ve 60 yaşlarında emekli olacaklardır Türkiye'de. Onun için bizim ikinci generasyon dediğimiz şu anda 50'li 55'li yaşlarda olan vatandaşlarımızın 40'lı yaşlardan itibaren, 45'li yaşlardan itibaren kadınlar, erkekler 48'li yaşlardan itibaren emekli olma imkanları var. Ama çok gençler, 80 doğumlular, 90 doğumlular çok talep ve soru geliyor. Onlar Almanya'daki gibi ileri yaşlarda emekli oluyor. Çünkü 3201 sayılı yasa yurt dışındaki vatandaşlarımızın borçlanma gibi bir haklarını düzenliyor ama emeklilik şartları tamamen bizim Türkiye'deki normal sigortalıların tabi olduğu kurallara bağlı. Yani Türkiye'dekiler nasıl emekli oluyorlarsa, hangi şartlarla, gün şartı, yaş şartı, onlar da aynı şartlarla Türkiye'den emekli oluyorlar. Yani 3201 sayılı yasa emekliliği düzenlemiyor. Sadece borçlanmayı düzenliyor. Hı hı. Emeklilik Türkiye'deki genel kurallara
Türkiye'deki
bağlı.
Türkiye'deki kuralları, yasalara bağlı dedik. Ve şimdi bir kısa bir ara verelim söyleşimize. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Efendim, bu hafta yurt dışı hizmet borçlanmasını konuşuyoruz. Avukat konuklarımızla birlikteyiz. Telefon numaralarımızı sizler için bir kez daha hatırlatalım. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. İlk yanım, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Eklemek istedikleriz varsa eğer, buyurun.
Bu özellikle mavi kartlar gelir, değil mi?
Onu küçük bir ekleme yapmak istiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Ben işte 10 yıl önce Türk vatandaşlığından çıktım. O arada sadece yabancı uyrukluyum. Şu anda Türk vatandaşlığına dönersem o geçen 10 yılı borçlanabilir miyim? Hayır, öyle bir şey yok. Tekrar Türk vatandaşlığına dönseniz bile sadece yabancı uyruktayken olan sürelerinizi borçlanma hakkınız yok. Ancak Türk vatandaşlığına yeniden geçtikten sonraki sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Burada da işte geriye dönük borçlanma yapabileceğini düşünüp vatandaşlığa geçen, başvuran ve sonra yurt dışında da mağduriyete uğrayan epeyce kişi var. Onun için bunu bir ilave etmek istedim.
Evet. Önemli bir noktayı temas ettik.
Demek ki neymiş sevgili dinleyiciler? Özellikle işte 18 yaşın ikmalinden sonra ülke vatandaşlıklarının seçimiyle birlikte işte çifte vatandaşlık dediğimiz zamanda veya mavi kartlı dediğimiz vatandaşlarımız mavi kartla ilgili hakların ortadan kalkmasından sonra, örneğin tekrar Türk vatandaşlığına geçmeleri durumunda o süre içerisindeki çalışmalarını borçlanamıyorlar bir defa. Bunu bilsinler.
Sadece diyelim örneğin Alman vatandaşı, evet, ya da Fransız vatandaşı o dönemi borçlanamıyor.
Borçlanamıyor. Hı hı. Ne zaman ki Türk vatandaşlığına yeniden geçti ve Türk vatandaşlığından sonra işte bulunduğu Fransa'da, Almanya'da diyelim ki 3 yıl, 5 yıl çalıştı, sadece o süreleri, tabii, borçlanabiliyorlar. Bu önemli bir husus çünkü dediğiniz gibi mavi karta sahip olup da o dönemde çalıştığı sürelerin de borçlanmasını isteyenlerin genelde böyle bir şansı yok, olmadığını bilmeler açısından fayda var. Peki bu acaba yurt dışı hizmet borçlanması yapan kişiler hangi şartlarda Türkiye'de emekli olabilirler veya emekli olduktan sonra yurt dışında veya Türkiye'de çalışabilirler mi? Çünkü Bizim ülkemizde özellikle Türkiye'de biliyorsun emekli olduktan sonra da işte geçimini idame ettirmek, yaşamını idame ettirmek için veya ihtiyaç sahibi oldukları için çalışma oldukça popüler. Çalışıyor yani insanlar sonuçta. Özellikle erken yaşta emekli olanlar mutlaka çalışma hayatının içinde yer alıyorlar. Acaba bu borçlanmadan yararlanıp da sonrasında işte emekli olanlar ve daha sonra çalışmaları durumunda neler olabilir, onu senden dinleyelim.
Çalışmayı ikiye ayırmak istiyorum ben. Birincisi emekli olduktan sonra Türkiye'ye gelip çalışmak isteyenler. İkincisi de emekli olduktan sonra çalışmakta olduğu yabancı ülkede çalışmak isteyenler. Şimdi emekli oldunuz, Türkiye'de kaldınız ve Türkiye'de çalışmak istiyorsunuz, bunu yapabilirsiniz. Bu konuda hiçbir yasal engeliniz yok. Maaşınızda hiçbir kesinti olmaz. Tamamen kesilmez. Türkiye'de çalışabilirsiniz. Ancak yurt dışında çalışırken zaten maaş talepleri kabul edilmiyor. Belge isteniyor. Siz 4 saatlik part time, 2 saatlik de olsa, bunlar da dahil olmak üzere, emekli olduktan sonra yurt dışı borçlanması yaptınız, Türkiye'de emekli oldunuz. Ondan sonra yurt dışı çalışması yapamıyorsunuz. En çok gelen ve mağdur olunan konular, ev hanımları 4 saatlik, 2 saatlik gibi işlerde çalışıyor. Bunları yapabilir miyiz? Hayır, bunları yapamazsınız. Özellikle 2013'ten sonraki emeklilerin hiç böyle bir hakkı yok. Daha önceden çok fazla böyle mağduriyetler olduğu için bir genelgeyle 2013'ün Haziran'ından 2012'nin Haziran'ından önce bu tarz çalışmalar yapmış kişilere bir defaya mahsus olmak üzere af gibi bir düzenleme getirildi. Onlar iş yerlerini değiştirmemişlerse, hiç ara vermemişlerse, emekli olduktan sonra hep çalışmışlarsa ve hala çalışıyorlarsa bir tek o grubun, o hanımların böyle bir hakkı var. Ama onun ötesinde 2008'den sonra yapılan düzenlemelerde hiçbir şekilde emekli olduktan sonra, Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışında çalışmaya izin yok. Son dönemde çok fazla böyle bir yasal düzenleme yapılacağı, yapıldığı, çalışabilir bir duruma getirildiği gibi konular konuşuluyor. Bazı programlarda davaların kazanıldığı gibi bunların hiçbir şekilde yasal dayanağı yok. Şu anda çalışırsanız eğer yurt dışında ve bu Türkiye tarafından tespit edilirse maaşınız kesilebilir ve çalıştığınız dönemlerin maaşları da faiziyle birlikte geri alınır, mağdur olursunuz. Bu konuya kesinlikle dikkat etmek gerekiyor.
Takibi de yapılıyor o zaman, evet. Bu durumun.
Bu durumun takibi şöyle yapılıyor. Zaman zaman belgeler isteniyor yurt dışında olan vatandaşlardan. Bu belgeler ne? Çalışıp çalışmadığınıza dair, sosyal yardım alıp almadığınıza dair belgeler isteniyor. Eğer bu belgeleri getiremiyorsanız maaşınız yeniden açılmıyor. Bu belgeleri getirdiniz, maaş aldığınız dönemlerde çalıştığınız belgelendi. Onlar geri alınıyor. Ondan sonra size çalışmadığınız dönemler için yeniden maaş bağlanıyor.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz, sorumuz mu var?
Sorumuz var. Evet. Telefon hattımızda bir konuğumuz var, dinleyicimiz. Onun sorusunu yönelteceğiz siz değerli avukatlara.
Evet, memnuniyetle.
Almanya'dan bir dinleyicimiz, İhsan Bey, hattımızda bulunuyor. İhsan Bey, merhaba efendim. Buyurun, sorunuzu dinleyelim.
Ben 73'te 14 yaşında Almanya'ya geldim.
Evet.
Doğumum 5'e 5, 1959.
Dinliyoruz İhsan Bey.
75'te işe başladım.
Evet.
2008'e kadar aralıksız çalıştım.
Türk vatandaşı mısınız?
Türkiye tarafından Türk vatandaşıyım. Telefonda hepsini söyleyemeyeceğim.
Tamam.
Ve de tabii ki kimliğim neyim, her şeyim, kimlik numaram neyim var. İhsan Öğrenci.
Tamam.
2008'den 2018'e kadar mahallen emekliyim şu anda burada. Evet. O da 6 aydır da kesildi. Bazı işte gerekçeler üzereymiş. İşte şeye geçtim. Bu tahtadayım.
Onun tamam, inşallah hayırlısıyla sizi fest uzatırlar.
Yalnız sesiniz çok zayıf gelmekte, çok zor.
Biz
çok
sizi zor duyuyoruz. Böyle. Lütfen sorunuzu iletin. Biz çok net duyuyoruz sizi.
Ha. O zaman ben anlatayım işte isteğimizi. Ben şimdi 75'ten 2008'e kadar aralıksız çalıştım. 27 yıl tutuyor. 27 ve 28 yıl. Şimdi burada mahallen emekliyim tabii ki Almanya tarafından. Almanya'da almaktaydım. Şimdi Türkiye'den emekliliğim 59 doğumluyum. Türkiye'den emekliliğime ne gibi müracaatta ve de günlüğü kaç paradan borçlanıp veya emekli hakkı olabiliyorum?
Şimdi şöyle günlük borçlanma bedelli...
33 yıl çalışmışlığım var, 34 yıl. 27 yıl, 2008'de Alman vatandaşlığına geçtim.
Tamam.
2001'de.
Tamam.
2001'de Alman vatandaşlığına geçtim. Ve de 2000 bu nasıl hesap ediliyor, nasıl hesaplanıyor? Ama ben işte dedim ya, yani çifte Türkiye tarafından Türk vatandaşıyım.
Tamam, bir şey daha soracağım. Türkiye'de hiç çalışmanız var mı?
Türkiye'de hiç çalışmışlığım yok. 14 yaşında geldim. Babam ustaydı, tamam. Ona yardım ederdik işte.
Tamam.
Şeyim yok, sigorta başlangıcım yok.
Bundan sonraki benim söyleyeceklerimi lütfen radyodan dinler misiniz? Daha net duyarsınız bizi, olur mu?
Öyle yapayım çünkü teknik durumda çok zayıf, çok zor duymak. Ben evet.
Tamam, şimdi
ben.
Bundan
radyoyu
sonrakini lütfen diğer dinleyicilerimizle birlikte radyodan dinleyin. Sorularınıza cevap veriyorum.
Oldu, teşekkür ederim.
İyi günler diliyoruz.
İhsan Öğrenci, çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Şimdi radyonuzdan dinleyebilirsiniz yanıtı.
Şimdi ben kısaca bu sorulara cevap vermek istiyorum. Türkiye'de ne zaman nasıl emekli olacağınız? Emekli sandığı, Bağkur, SSK diyorduk daha önce. Şu anda 4A, 4B, 4C diye nitelendiriyoruz. Türkiye'de bir çalışmanız varsa eğer, bunlardan herhangi birisinde borçlanmanız ona göre yapılacaktır. Ne zaman emekli olacaksınız, ne kadar para yatıracaksınız, ne kadar süreye ihtiyacınız var. Eğer hiç çalışmanız yoksa 4B kapsamında, yani Bağkurlu gibi değerlendirileceksiniz. Şimdi dinleyicimizin hiç çalışması olmadığı için 4B kapsamında, yani Bağkur sigortalısı olarak değerlendirilecek. Bu durumda da beyefendinin 2001'e kadar olan 18 yaşından sonraki hizmet süresi emekli olmaya yeterli. Yani 15 tam yıl borçlanarak 56 yaşında Türkiye'den Bağkur kapsamında emekli olabilir. Bugün günlük şu anda 2018 yılı itibariyle 22 TL. Alabileceği maaş da borçlandığı dönemlere uygun olarak değerlendirilir. 2000'den önceki dönemdeki bir süreyi borçlanacağı için zaten 2001'de Alman vatandaşı, kendisine Bağkur kapsamında maaş bağlanacaktır. Ancak SSK'dan herhangi bir çalışması olsaydı Türkiye'de, o zaman kendisine 3600, yani 10 yıl borçlanma yaptırılarak SSK kapsamında, yani 4A kapsamında maaş bağlanabilecekti. Emekli sandığı ile ilgili çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Hem borçlanma bedelleri çok farklı, hem süreler çok farklı. Eğer burada subaysanız, öğretmenseniz daha önce, onları lütfen, biz mail adreslerimiz ve telefon numaralarımızı verdik. Bu tarz sorusu olanlar mail adresine yönlendirirlerse cevaplamaya çalışırız.
Evet, eminim İhsan Öğrenci ve benzeri bu şekilde soruları olan dinleyicilerimiz aydınlatılmıştır. Şimdi istersen bir de şeyi ekleyelim. Varsayalım. Mağlullen ve bir de bu acaba borçlanmayı, şimdi yurt dışında yaşıyor ya, döviz olarak mı yapacak, TL olarak mı yapacak? Bunda isterse TL yapabilir, hiç sıkıntı yok. İsterse döviz olarak yapabilir. Öyle sanırım yasal düzenlemeleri öyle. 5510'da döviz de yapabileceğini de söylüyor. TL olarak da yapabileceğini söylüyor ama senin fikrini de alacağım. Bunun yanı sıra yine mevcut düzenlemede bu şeyin taksitle ödeme imkanını da kaldırmış. Taksit yok. Defaten borçlanma bedeli, örneğin dinleyicimizin 15 yılsa burada Bağkur ödeme prim borcu, borçlanma borcu daha doğrusu, bunu defaten ve nakden ödemesi gerekiyor. Ve bunun için de kendisine borçlanmasının kabul edildiğinin bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde bunu nakden ödemesi gerekiyor. Ama senin sanırım şeyle ilgili bir tereddüdün var, TL ve dövizle ilgili ödenmesi konusunda. İstersen o konuyu sen aç.
Uygulama şöyle, yani başvurduğunuz zaman TL bazında size bir hesaplama geliyor, kaç gün borçlandınız. Bunu yurt dışından eğer paranız euroysa, dolarsa yatırırken gittiğiniz banka, daha çok Ziraat Bankaları yapıyor, onu Türk parasına çeviriyor. O günkü kurdan kuru sabitliyor. Çünkü Türkiye'ye gelmesi bazen 5 günü bulabiliyor hesaplara geçmesi. Ona göre TL olarak Türkiye'ye gönderiyor. Ancak 2008'den önceki borçlanmaların tamamı dolar üzerinden. Bu borçlanmalarda elinde dolar borçlanması olanlarda süre yok. İstediği gibi parça parça yatırabiliyor. Bunlarda sadece o günkü kur üzerinden dolar.
2008'den önceki.
Evet, elinde dolar borçlanma belgesi olanlar için konuşuyorum. Yapmış, bitirmiş ve elinde belgesi olanlar var. Onlarda yatırma süresi yoktu çünkü. İstedikleri zaman yatırabiliyorlar, taksitle yatırabiliyorlar. Ne oluyor? Dolar kurundan etkileniyorlar. Dolar olarak diyelim ki ellerindeki belgede 10 dolar diyor. 10 doları bankaya götürüyorlar. Banka onu o günkü kurdan bozuyor ve SSK'nın hesaplarına aktarıyor.
Evet.
Ama yeni borçlanmaların tamamı şu anda TL olarak hesaplanıyor uygulama. Ve bu asgari ücretin artışına göre her yıl yılbaşında artıyor. Eğer asgari ücret 2 artış yapıyorsa 2 kere artıyor. Asgari ücreti artık endekslenmiş durumda. Onun için de her artıştan etkileniyorlar. 3 ay içinde yatırmak zorundalar. Taksitle yatırabilir miyim diyorlar. 3 ay içinde evet. Her ay yatıracaksanız 3 ay içinde parça parça alıyor. Ama 3 aya geçirmemek gerekiyor. Yatırdığınız bir miktar para. Size diyelim ki 30 bin lira yatırın dediler ama 15 yatırabildiniz. 15 yatırdığınız gün ne kadar denk geliyorsa o kadar gün satın almış oluyorsunuz. Kalan bölüm iptal oluyor. Onun için yeniden başvuru yapıp eğer zam gelmişse ondan etkilenerek tekrar satın almak durumunda oluyorsunuz 2008'den sonraki TL borçlanmalarında.
Evet, tam da bu yönde bir soru soracaktım ben de. Özellikle borçlanma tutarı yatırıldıktan sonra. Hı hı. Borçlanma tutarını yatırıyor veya bu borçlanma tutarının yatırılması için kendilerine tebliğ edilen bir süre var. 3 aylık süre içerisinde.
Evet.
Vazgeçebilirler mi örneğin böylesi bir durumda?
Evet.
Vatandaşın vazgeçme hakkı var mı veya vazgeçtikten sonra tekrar bu hakkı kullanabiliyor mu acaba?
Evet. Şimdi şöyle, zaten eğer para yatırmadıysanız 3 ay içerisinde yatırmadığınızda iptal oluyor.
Evet.
Ama bu bir daha borçlanamayacaksınız anlamına gelmiyor. İstediğiniz kadar tekrar başvuru yapabilirsiniz, ödeyebilirsiniz. Ancak para ödediniz, vazgeçmek istiyorsunuz. Bunu yapabiliyorsunuz maaş bağlatmadan önce. Maaş bağlattıysanız bile maaşınızı bankadan çekmeden önce ben vazgeçiyorum, borçlanmamı iptal etmek istiyorum diyebiliyorsunuz. O zaman yatırdığınız para tarafınıza, sizin hesaplarınıza kurum tarafından iade ediliyor. Bu maksimal bir ay sürüyor. Ancak tabii herkes euro bazında hesap yapıyor. Ya ben o zaman 20 bin euro havale etmiştim, işte Türk parası karşılığı. Hayır, dolar borçlanmasında da eski dönem için, yeni borçlanmalarda da yatırdığınız günkü TL ne kadarsa size faizsiz olarak o miktarlar iade ediliyor. Diyelim yani, ki 5 sene önce 10 bin dolar yatırdınız, bu 10 bin TL idi. Bugün dolar 4 lira 40 bin yapıyor. Bugün geri istediğiniz 40 bin TL değil 10 bin TL alıyorsunuz.
Yani ne döviz kuru farkı ne de faiz farkı hiçbir şekilde ödenmiyor. Yatırdığınız tarihteki TL tutarı neyse ana paranız iade ediliyor. Aslında çok sorulacak sorularımız var.
Evet. Bunu soru vardı.
Sonraki konularımızda ve zamanlarımızda yine sizi konuk edeceğiz inşallah. O dönemde işleyelim. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Avukat konuklarımızla birlikteydik. Avukat İlke Çakar ve Avukat Süleyman Çetin'di konuklarımız. Bu hafta da hukuk saatinin sonuna geldik. Kadriye Şenel programı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.